أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu Allah'a teslim olamama sorunu. Bu kelimeyi niye kullanıyoruz? Çünkü yeryüzünde Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan bir tek insan yoktur ama inanmadığını söyleyenler vardır. Şimdi herkesi en yakından tanıyan, herkesin kalbini gayet iyi bilen Allah-u Teala, A'raf suresinin 30. ayetinde insanları ikiye ayırıyor. Diyor ki, فَرِيْقَنْ هَدَى وَفَرِيْقَنْ حَقَّ عَلِهِمُ الدَّلَالَةِ Bir insanların bir grubu var ki Allah onları doğru yolda kabul eder. Niye? Çünkü onlar Allah'a teslim olurlar. Ama bir grup da sapık sayılmayı hak eder. Yani niye? Kendi yaptığı eylemlerle sapık sayılır. Yoksa Allah hiç kimseyi saptırmaz. Hiç kimseyi de öyle zorla doğru yola getirmez. Peki sapık sayılmayı hak edenlerin özelliği ne? اِنَّهُ مُتَّخَدُوا الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Onlar Allah'tan önce şeytanları kendilerine evliya, daha yakın kabul ederler. Yani bilirler bu insanın söylediği doğruluk yok, yanlışlık var, şu bu falan. Ama وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ Kendilerini de doğru yolunu da hesap ederler. Şimdi bu ayet-i kerime neyi gösteriyor? İnsanların iki gruba ayrıldığını gösteriyor. Bir grup Allah'a teslim olamıyor, bir grup teslim oluyor. Mesela işte Ali İmran suresinin 83. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor. Bunlar Allah'ın dininden başkasının peşindeler mi? Onu mu arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde ne varsa, kim varsa hepsi Allah'a teslim olmuş. Yani göklerde, yerde, her yerde Allah'ın kanunları geçerli. Bizim vücudumuz da öyle geçerli. İsteyerek ya da istemeyerek. Bugün dünyanın en isyankar insanı her gün Allah'ın vücudunda koyduğu, tabiatta koyduğu kanunlara uymazsa yaşayamaz. Uyuması lazım, nefes alması lazım, su içmesi lazım falan. Şimdi çocukluğundan itibaren ömür boyu yapmış olduğu gözlemlerle, tabiattaki o mükemmel düzen, kendi vücudundaki mükemmel düzen, bütün bunlar onu Allah'a inanmak zorunda bırakıyor. Ama hayatı kendi kafasına göre yürütmek istediği için bu defa kendisine yeni bir din araştırıyor. İşte yani insanlar onun için Allah'ı ikiye ayırıyor. Birisi Allah'ın kabul ettiği dinde olan, yani Allah'a teslim olabilen, birisi de teslim olmayandır. Mesela Allahü Teala Hicr suresinin 2. ayetinde de bütün kafirler şöyle tanımlıyor. O kafirler zaman zaman keşke onlar da teslim olsalar diye çok arzu ederler. Yani bilirler ki teslim olmak gerekir Allah'a ama hesaplarına gelmez. Şimdi mesela bunu anlatan ayrı bir sure var. Kafirun suresi. Onu da Erdem Bey'den dinleyelim.
Evet, Kafirun suresi Kur'an-ı Kerim'in 109. suresi. Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor. De ki ey kafirler, ayetleri görmezlikte direnenler. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk eden kimseler değilsiniz. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Zaten siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek kimseler değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim bana.
Demek ki iki tane din var. Birisi doğru din, birisi yanlış din. Ne oluyor? Benim kulluk ettiğim kim diyor? Allah. Kulluk etmek ne demek? İtirazsız kabul etmek demektir. Kulluk etmemek itiraz etmek demektir. Mesela onlar Allah'ın bazı emirlerine itiraz ediyorlar. Şimdi bugünkü konuyu neden böyle seçtik? Allah'a teslim olmama problemi nedir? Bugün bütün dünyada çok ciddi bir arayış var. İnsanlar bazıları doğruları arıyor, doğru dini arıyor. Bazıları kendi kafasına göre olan dini. Bu konuyu da Zeynep Hanım'dan dinleyelim.
Günümüzde çok yaygınlaşan, aslında yakın zamanda, belki bundan 15-20 yıl önce başlamış olan ve bunun üzerine milyonlarca kitaplar satılan bir evrenin sırrı ve evrene mesaj gönderme, manifest yapma gibi bir akım, anlayış ortaya çıktı. Ve gittikçe de yayılıyor. Üstelik Müslüman olsun olmasın, pek çok kesimden, çoğunluğu Müslüman olmayan farklı farklı kesimlerden insanlar da hayat felsefesi olarak, hayatlarındaki yaşama biçimi olarak bunu benimsemeye başlıyorlar gittikçe. Bu nedir? Çoğunlukla şöyle: olumlu düşün, pozitif şeyleri söyle, pozitif enerji gönder, etrafına da pozitif şeyler toplansın. Evrenle kendi aranda bir enerji alışverişi oluşturuyorsun ve burada ne kadar pozitif düşünür, pozitif konuşursan, tabii hedefine yönelik şeyler söylersen, işte bazı kelimeleri tekrar ederek, bazı sayıları tekrar ederek, efendim yogayla, meditasyonla ve tabii ki hani hedefe yönelik çalışmalar da yaparak evrenden bir sonuç almayı bekliyorlar. Çoğunlukta amaç bu. Ama bunu yaparken öncelikli olarak ortaya konan şey bir enerji topluluğu. Hepimiz bir bütünün parçalarıyız. Aynı enerji grubunun parçalarıyız. İşte aramızda evrenle enerji alışverişi var. Bütüne hizmet edecek şekilde çalışalım, pozitif şeyler yapalım, söyleyelim, bize de pozitif geri dönüşü olsun. İşte evren bize para göndersin, evren bize aşk göndersin, evren bize mucizeler göndersin. Bu gibi söylemler ve bu şekilde dünyalık istemleri var. Bunun giderek yaygınlaşması ve hatta mümin-müslüman kesim arasında da görülmesi artık günümüzün gerçeklerinden bir tanesi. Büyük bir kesim dedik, inanan insanlar değiller. Aslında burada evreni yaratanın kim olduğunu herkes biliyor. Allah-u Teala'nın yarattığında kimsenin şüphesi yok. Fakat eğer Allah'tan isteyecek olurlarsa, bu sefer Allah'ı kabul etmek, onun gönderdiği kitapları, dini, emirleri hepsini kabul edip uygulamak zorunda kalacaklar. Ve bu tabii pek çok kimsenin işine gelmiyor. Zor bir süreç. Kararlılık, süreklilik gerektiren bir süreç ve size bir sürü sorumluluk yüklüyor. Oysa ki sadece evrenle aranızda bir ilişki kurduğunuz zaman, Allah'ın adını anmadan, işte evrenle işinizi hallettiğiniz zaman, o enerji akışını sağladığınız zaman hiçbir sorumluluğunuz da olmuyor. Gayet basit, kolay bir şekilde işte istediğiniz şeyleri kendinize çekiyorsunuz. Anlayış özetle bu şekilde. Burada aslında Allah-u Teala'yı sanki haşa devreden çıkarmaya çalışıp onun yerine onun yarattığı evreni koyup, sanki evreni de yaratan, yöneten, onun bütün enerjisini veren Allah-u Teala değilmiş gibi, bu kendi aralarında evrenle işleri döndürmeye çalışıyorlar.
Bu evren de çok tanımlı bir şey değil ya. Evren dedikleri bir şey. Kendileri evet, öyle diyorlar. Ne olduğunu da tam olarak kimse bilmiyor bildiğim kadarıyla. Ya da tanımlanabilir bir şey değil. Herkesin kafasında farklı bir şey var evren dendiğinde muhtemelen.
Evet.
Yani orada mesela yüce bir şeye yönelmeye çalışıyorlar. İşte gökler yüce, o tarafa doğru. Yani biliyorlar ki bizim Allah'a ihtiyacımız var.
Ama işte kulluk yapma külfetine katlanmadan sadece karşılık alma şeyine girmek istiyorlar. Böyle beklenti içerisinde olmak istiyorlar. Evet. İstediklerini almak istiyorlar.
Ve burada bir ahirete dair beklenti de yok.
Yok, evet.
Yani dünyada elde edeceğimiz şeyleri elde edelim. Yoksa hani biz Allah'a ulaşalım diye yapılan şeyler değil bunlar. Biz hedeflerimize ulaşalım. Biz istediğimiz başarıyı, parayı, kariyeri vesaireyi, eşi elde edelim diye yapılan şeyler.
Aslında burada istersen şunu da söylemek lazım. aslında bunlar ahireti kabul etmiyor değiller. Yani hayatın ölümle bitmesi hiçbirisini tatmin etmiyor. Ve herkes ölümsüz bir hayatın peşinde. Burada birkaç kere anlattım bu 12 Eylül ihtilalinde 1980'den sonra Türkiye'nin önde gelen şeyleriyle bir ara beraberdim. O zaman herkes bizimle birlikte oluyordu, şimdiki gibi değil. Şöyle hep beraber bir aradayız. Yani Türkiye'nin önemli gazetelerinin köşe yazarları, tanınmış insanlar, bir de başlarındaki tanınmış bir, hepsi de ateist olarak tanınıyor tamamı. Onlar böyle şeyin, masanın bir tarafındalar. Ben de tam ön tarafa, ben tekim. Onlar öyle hep birlikteler. Yani konuşuyoruz. Dedi ki ya hoca, bu başkanları, ya ben dedi öyle Allah'a falan inanmam. Ben böyle dinsiz bir adamım dedi. Ben de hemen kalktım. Bana bak dedim. Ben de senin Allah'a inanmadığına inanmam dedim. Böyle diyor. Tabii inanıyoruz hoca. Ama senin inandığın gibi değil. İşte asıl mesele bu. Allah'ı kendi kafalarında şekillendirip kendileri Allah'a görev veriyorlar. O arkasındaki hep ateist olan şeylerin hepsi de şey yaptı, onu tasdik etti, fakat birisi kalktı şöyle dedi. Tamam ama biz bu Müslümanların nesini gördük? Ya Allah'a inanmakla bu Müslümanlar arasında ne alaka var? Dedim ki, ben de kalktım ayrılıyordum. Ya bu Müslümanlar, şu dinsizleri de Allah yaratmıştır demiyor mu? Öyle bir sevindiler ki hepsi de. Hepsi birden ne dediler? Sağ ol hoca diye başladılar bağırmaya. Ve yine aynı şahıs o başları bir yanıma geldi. Dedi ki hoca, düşünüyorum da eğer ahiret varsa her şeyi bırakıp tüm ömrü ibadette geçirmeye değer. Hani sen Allah'a inanmıyordun, ne oldu? Tabii dedim, ömrümüz ne kadar ki? 100 sene, 60 sene, 70, 80, bilemedin 100 sene. Bırak hoca Allah'ını seversin dedi. Ya 100 milyon sene olsa ne yazacak? Bir gün bitmez mi? Bak dedi, matematikte bir kural vardır. Şeyin sonsuz karşısında bütün rakamların değeri sıfırdır. Öyle değil mi? Sen bir matematik uzmanısın. Dedi ki, bu dedi öyle bir şeydir ki, öyle bir kumardır ki dedi. Bu kadar karlı bir kumar düşünülemez. Ondan sonra dedim ki hadi şu kumarı oyna da bir göreyim dedim. Hemen kaçtı yanımdan. Bunlar neyi gösteriyor? Aslında hepsi de Allah konusunda en küçük bir şüphe taşımıyorlar. Ama Allah'ın emirlerine uymadan şey yapmak istiyorlar. O sizin söylediğiniz o işte evrene yönelmek, işte kendi derin düşüncelere dalmak, bir takım çözümler aramak. Hep Allah'a teslim olmadan, Allah'ın koyduğu sisteme uymadan kendilerine göre bir yol tutturmaya çalışıyorlar.
Evet. Şimdi bunun içinde bir Müslüman kesimin de olduğunu görüyoruz. Peki onlar niçin böyle bir arayış içerisindeler acaba diye de düşünüyoruz. Yani orada sonuçta tabii ki bir müminin kafasında hani evrene mesaj gönderirken cevabını evrenden beklemek değil, eninde sonunda gönderenin Allah olduğunu biliyor ve Allah'tan bekliyor. Bunda bir sıkıntı yok. Ama her iki kesimde de ortak olan bir şey var ki, cevabı verecek olan Allah'tan razı olma ve onun göndereceği, vereceği şeyden emin olma konusunda bir sıkıntı var. Benim anladığım kadarıyla. Yani normalde bir müminin yapması gereken Allah'a dua etmek, sabırla ve namazla dua etmeye devam etmek, Allah'a çağrıda bulunmak, ondan sonra Allah'ın yardımını istemek, yalnızca ona güvenip dayanmak, tabii ki bu yönde çaba sarf etmek, en sonunda da Allah'ın vereceği karşılığı benim istediğim şey olmasa bile benim için hayırlı olacağından emin olmak. Yani Allah'a bir güvenme mecburiyeti var mümin kişinin. Allah-u Teala sizin istediğiniz parayı, işi, eşi, sizin istediğinizi belki verir, belki de vermeyebilir. Ondan farklı bir şey verebilir. Ya da siz duaya devam edersiniz, sizin hayal bile edemediğiniz kadar güzel, ondan çok daha iyi bir şeyi size verecektir. Onun için sizi bir miktar sınamaya, imtihan etmeye devam ediyordur Allah-u Teala. Evet.
Siz şer zannedersiniz, onda ne hayırlar vardır. Siz hayır zannedersiniz, o da şerli olabilir yani. Bir mümin böyle inanır normalde.
Evet, yani bana illaki şunu ver diye değil de Allah'tan bunu istiyor ama Allah'ın vereceği daha güzel herhangi bir karşılığa da zaten ya da işte her ne karşılık verecekse illaki kendine güzel görünmesi gerekmez dediğiniz gibi Allah'ın vereceği karşılığa da razı olmak ve onun kendisi için en iyi olduğuna emin olmak, Allah'ın kulları için bir kötülük istemeyeceğine emin olmak müminin farkı. Mümin alacağı duanın cevabını yalnızca dünya için iyi olmasını istemez. Hem dünya hem ahiret için iyi olacak cevabı bekler Allah'tan.
Ya doğrusu bunlar imtihana girmeden sınıf geçmeye çalışan öğrencilere benziyor yani. Yani imtihana girmek istemiyorlar. Ya Allah bu dünyayı imtihan için yaratmış. Mesela işte Bakara suresinin 200 ve 201. ayetlerinde Allah ne diyor? İşte bazıları der ki, ya Rabbi bize bu dünyada ver. Bak Allah'tan istiyor. Rabbena atina fid dünya. Ya Rabbi bize bu dünyada ver. Ama onların ahirette bir alacağı yok çünkü onu istiyor. Ahirette ilgili bir dertleri yok. E bazıları da ne der? Biz mesela biz namaz kılarken her namazda o duayı okuruz. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kine azabenler. Ya Rabbi bize bu dünyada güzellikler ver. Ahirette de ver. Bizi cehennem azabından koru deriz. Tamam güzel. Bu duadan dolayı elimize bir şey geçer mi? Yok. Diyor ki Allah ulaike lehum nasibun mimma kesebu. İster dünyayı istesin, ister ahireti istesin. Çalışıp kazanmadan herhangi bir şey yok. İstiyorsan Allah dünyada da verir ama gerekeni yapıp çalışacaksın. Hem dünyada hem ahirette de verir ama gerekeni yapıp çalışacaksın. Bir de şunu asla unutmayacaksın. Sen imtihandan geçirilen bir insan. Allah seni imtihan için yaratmıştır. Yani bunu da insanlar bilmesi lazım. Herhangi bir şey için bu defa tutuyorlar. İşleri olmadığımı kendilerini değil Allah'a suçluyorlar. Ne yapayım kaderim buymuş falan gibi böyle hemen topu taca atıyorlar.
Siz buyurun bir devam edin. Var mı söyleyecekler?
Yani daha sonra da söyleyebilirim.
Tamam. Şimdi hocam bu Zeynep Hanım'ın söylediği aslında biraz daha böyle dine uzak bir hayat tarzı yaşayan ya da bizim tırnak içerisinde seküler bir anlayışa sahip kitle büyük bir bölümü diyelim. Ve aslında bugün bilim camiasında yapılan şeyin bir benzerini günlük hayatta yapıyorlar. Yani bilim camiasında dediğimiz şey de şu. Biliyorsunuz işte özellikle akademik çevrelerde ya da işte bugün belgesel kanalları seyredenler rahatlıkla görebilirler. Allah'ın yarattığı ayetleri araştıran kişiler burada Allah'ın varlığını yani bu ayetlerden Allah'ın varlığını, gücünü, kudretini görmek yerine kendileri bir takım çıkarımlar yaparak mesela yaratmak fiilini kullanmak yerine evrim fiilini, evrim kelimesini çıkarmışlardır ortaya. Bugün hangi belgesel kanalını açarsanız açın işte bilmem hangi canlı şu an bulunduğu konuma işte şuradan evrimleşerek gelmiştir. Halbuki Allah-u Teala onu böyle yaratmıştır. İşte burada Allah'ın yaratışının mükemmelliğini görüyoruz demek bu insanlara ağır gelen bir şey. Bunları içlerine yedirebilen kişiler değil. İşte aynı çevrelerin, aynı kesimin günlük hayattan Allah'ı çıkardıklarını düşünürsek Zeynep Hanım'ın söylediği anlattığı yere geliyoruz. Bu kitleye ulaşıyoruz.
Müsaade bir sorsanız. Deseniz ki insanın bir saçının telini yapacak bir fabrika var mı? Hangi evrimden geçerek böyle evrilmiş?
Ya bırakın insan saçını da hakikaten şu an bu sonbahardayız. Her taraf dökülmüş yapraklarla dolu. O ölmüş dediğimiz dökülmüş yapraklardan bir tanesini yapabilen. Bırakın canlısını.
Sonra yani. Biri de Allah'ın tarafını da farklı yaratıyor. Ya yani hiçbir insanın hücresi diğerine benzemiyor. Hiçbir insanın saçının teli. Öyle ki bak ne yapıyorsunuz? Parmağınızı basarak en güvenilir imzayı atmış oluyorsunuz bir yere. Çünkü öyle bir parmak izi kimsede yok. Ya bu evrimde olabilecek şey mi?
Öyle bir şey mümkün değil. Yani bugün işte hatta bilim camiasında bile birçok adı sanı bilinen kişilerin bu ne saçmalıktır dediği Hakikaten de saçma sapan kimsenin böyle bir, yani bir bilim adamına bile asla yakışmayacak evrim diye bir şeyi uydurmuşlar ve ondan sonra Allah-u Teala'nın büyüklüğünü söylememek, kabul etmemek, kendi kibirlerine yediremedikleri için ve onu yaratmanın yerine, yaratma fiilinin yerine koymuşlar. Aynı şey Allah'a kullukta biraz böyle hani Kur'an'ın şeyisiyle, belki tabiriyle istinkaf eden diyebiliriz belki. Allah-u Teala İsa Aleyhisselam'la alakalı şeyde söylüyor onu. Yani ve meleklerle ilgili. Şimdi yani burnu büyüklük yapmak, kendilerine yedirememek Allah'ın büyüklüğünü, Allah'ın yöneticiliğini, ilahlığını. Bu sebeple böyle evren, işte manifest, sizin söylediğiniz bir takım terimler kullanarak bir tür modern din aslında meydana getirmişler. Ama burada asıl yapılmak istenen şey, sadece dünya hayatımızda biz rahat olalım, ahiretle ilgili bir sıkıntı zaten olmaz. Yani biz iyi olursak ahirette bize ne olur ki diye düşünülüyor. Aslında temel problem hiç kimsenin hedefe Allah'ın rızasını koymamış olması. Yani Allah razı olsun benden, benim yaşadığım hayattan ve ben bir Müslüm olarak öleyim de gerisi ne olursa olsun diyebilecek bir şeye, anlayışa, kavrayışa ve bakış açısına ulaşmamış olmak. Nitekim bu insanlarda zaten Zeynep Hanım birazdan belki örneklerini verir. Böyle bir Allah'ın rızası, işte öldüğümüzde teslim olarak gitmek vesaire, böyle bir şey değil. Bugün, yarın bize işte şu istediğimi evren versin. Yok, bu Allah bile deseler orada, yani evren yerine Allah bile deseler yine bir sıkıntı. Çünkü sadece az evvel hocamın okuduğu ayette olduğu gibi sadece dünya için istemiş oluyorlar. Oysa bir müminin yapması gereken şey dünyadaki Allah-u Teala'nın verdiği her şeye, her şeyi onun rızasını kazanmak üzere kullanabiliyor olmak. Şimdi bununla ilgili bu Yunus suresinde, yani yalnızca dünya ile ilgili alakalı olarak yaşayanlar için Allah-u Teala'nın çok muazzam bir ayeti kerimesi var. Yunus suresinin, ben mealen okuyayım, hatta uzatmayayım. 7. ayetinde şöyle buyuruyor Rabbimiz: bizim huzurumuza varacağını beklemeyen, dünya hayatından hoşlanan ve onunla tatmin olanlar, bir de ayetlerimizi umursamayanlar var ya. Şimdi ne yapıyor bu adamlar? Allah-u Teala'nın huzuruna ulaşmakla ilgili bir beklentisi yok. Yani böyle bir şey düşünmüyor. Yani böyle bir, hayatında böyle bir amaç yok. Bu böyle bir son yok. Dünya hayatına razı. Dünya hayatına razı olmuş. O onun için yeterli. Ve üstelik bir de onunla tatmin olmuş. Yani daha fazlası, o kadar fazla ki onun için dünya hayatı. Allah-u Teala'dan veya evrende ya da her ne derse desin, başka bir şey istemiyor. Böyle bir amacı yok. Ve dolayısıyla bu insanlar Allah'ın ayetlerini de umursamıyorlar. Zaten bu insanlarda da, bugün söylediğimiz kişilerde de ayet vesaire yok. İşte devamında Allah-u Teala diyor ki, yaptıklarına karşılık onların varıp kalacakları yer ateştir. Fakat bir sonraki ayette de inanıp güvenen ve iyi işler yapanları inanıp güvenmelerinden, yani imanlarından ötürü Rableri doğruya yöneltecektir. Nimet dolu cennetler içinde etraflarından ırmaklar akacaktır. Ya burada şu soruyu sormamız lazım bu insanlara. Özellikle dindar kesimden de var dediniz değil mi Zeynep Hanım? Şimdi bu kesimin elinin altında Allah'ın kitabı var. Dindar bir çevrede olduklarına göre çevrelerinde Allah'ın dinini yaşayan insanlar var mutlaka. Dolayısıyla Allah-u Teala ile nasıl iletişim kurulacağını, ona nasıl dua edileceğini, ondan nasıl beklenilebileceğini, onun nasıl insanları imtihan ettiğini ve Allah-u Teala'nın bu imtihan karşısında insanlara nasıl cevap verdiğini, mesela işte Bakara suresinin 186. ayetinde vesaire görebiliyoruz. Allah-u Teala beni sorarlarsa ben onlara yakınım, kullarım beni sorarsa onlara yakınım, bana dua edenin duasına karşılık veririm buyuruyor. Yani dindar bir çevredeki insan bunu da bilir. Allah'ın kitabı elinizin altındayken hangi bir saikle bu yollara gidiyorsunuz? Yani Allah'tan, size en yakın olandan istemek varken nasıl oluyor da evrendir, şudur budur, aslında hiçbir delili olmayan, hiçbir yerde bir kaydı olmayan birkaç kişinin, özellikle de batıdan gelen bu tür şeyler var. Hatta oralarda bu kitaplar inanılmaz sayılarda satılıyor. Bunlara nasıl kanıp da Allah-u Teala'nın gerçek dininden böylesine uzaklaşabiliyorsunuz? Bunu sormak lazım. Bunun cevabını aramak lazım aslında. Yani belki bir de şeyi de okuyabiliriz hocam. Bu Yunus suresinin hani aklıma geldi şimdi az evvel şey yapmıştım. 31. ayetinde Rabbimiz, onu da buradan mealden okuyayım. Diyor ki bunlara sor, gökten ve müşriklerle ilgili tabii, gökten ve yerden size rızık veren kim, dinleme ve görme yetenekleri üzerinde hakim olan kim, ya ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkaran kim, bütün işleri çekip çeviren kim, yani kainattaki tüm işlerin arkasında kim var, hepsi de Allah'tır diyecekler. Öyleyse de ki ona karşı yanlış yapmaktan sakınmaz mısınız? Yani hem Allah'ın bütün bu işleri yaptığını bileceksiniz, hem de onu bırakıp evrendir, şudur budur veya işte bu bugünkü tarikat cemaatlerin yaptığının bir benzeri aslında. Modern bir tarikat denebilir bu da.
Aynısı yok.
Tabii ki. Onlar işte bir takım efendileri, evliyayı falan araya koyuyorlar. Bunlar da evren dedikleri garip bir şeye tapınıyorlar.
Hayali
bir şey, hiçbir delili olmayan. Şimdi devamındaki ayette Allah-u Teala diyor ki, işte bütün bunları yapan Allah sizin gerçek Rabbinizdir. Peki gerçeğin ötesi sapıklık değil de nedir? Yani Allah-u Teala'nın gücünü görüyorsunuz, her şeyi çekip çevirdiğini, her işin arkasında ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkardığını, bunun gerçek olduğunu biliyorsunuz. Bunun ötesi sapıklıktan başka nedir ki diyor Allah-u Teala? Nasıl oluyor da başka tarafa döndürülüyorsunuz? Ya bir mümin bunun buna nasıl kanar, bu şeye nasıl düşer? Bu hakikaten insanın aklını alabileceği bir şey değil. Belki de kitaptan uzak olmanın verdiği bir sıkıntı
olabilir. Ben şuradan bir din tanımıyla ilgili bir şeyler söyleyeyim de sen de bir Ankebut 62,
tamam
63, 64 yani ben bittikten tamam şey yaptıktan sonra okursun. Şimdi az önce Zeynep Hanım'ın söylediği, işte Müslümanlar da oraya döndü. Oraya yönelen kişiye Müslüman denmez ama onlar kendilerine tamam. Müslüman diyorlar. Neden? Çünkü onlara kendilerini tatmin eden bir din anlatılmıyor. Sadece onlara değil yani. Allah'ın dinini bugün İslam alemi de bilmiyor. Başka kendisi bilmiyor ki başkasına doğru anlatsın. Yani öyle yanlış şeyler oluşuyor ki. İşte bir akşam evangeliklerin Amerika'da bir televizyonu vardı. Ben eskiden yani biraz İngilizcem gelişsin diye arada sırada onu dinlerdim. Yani bir akşam dinliyorum. Bir evangeliklerin bir papazı var, yanında da bir Yahudi ahamı var, yan yana oturmuş konuşuyorlar. Ya işte şimdi bu Müslümanlar hakim olsa, bak biz hakimiyet kurduk, onlara yaşama hakkı tanıyoruz. Peki Müslümanlar hakim olsa dünyaya ne olur dedi. Müslümanlar hakim olsa ne olur diye sordu ona. Çünkü gerçekten hem Batı'da hem Amerika'da hem dünyanın her tarafında o din diye sarılacakları bir şey kalmadığı için İslam'dan başka işte böyle arayışlara giriyorlar, çıkış yolları. O da şöyle dedi, bak dedi ben sana dedi, şuradan açayım dedi, işte dedi Müslümanların kitabı. Nasıl bak bu da işte Diyanet'in istersen Tevbe 5. ayet.
5. ayet mi?
Al buradan Diyanet'in mealinden oku. Dedi ki aç bakın, okuyun bakın, bize nasıl davranacaklarını gör. Onların gözünde hepimiz müşrikiz dedi ki doğru. Şimdi orayı oku bakalım Diyanet'in.
Haram aylar çıkınca bu Allah'a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. Eğer tövbe eder, namazı kılıp zekatı da verirlerse kendilerini serbest bırakın. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır.
Ne dedi orada şimdi? Bak o da okudu orada onu. O yandaki papaza dedi ki şimdi Ramazan'ın son haftasıydı. Şimdi o zannediyor ki Ramazan haram ayıdır. Öyle zannediyor haham. Dedi ki bak şimdi bir hafta var. İşte onların kitabı, onların gözünde sen de ben de müşrikiz dedi. Onların kitabı bizi buldukları yerde öldürmelerini emrediyor. İşte peki şimdi böyle bir din tanımı ki bakın işte Diyanet'in mealinden okuduk. Hangisinden okursanız okuyun. Çünkü ayetler arası ilişki koparılıyor. Ve öyle yanlış bir din anlayışı ortaya konuyor ki insanlar buna şey yapamıyor.
Teslim olamıyor
yani. Yani burada asıl sorumlu olan biziz yani. İnsanlar, o adamlar inanır mı inanmaz mı o bizi ilgilendirmez. Ama biz doğruyu anlatmamız lazım. Yine şeyde bir gün ya 2009 yılı gibi hatırlıyorum. Ya 2009 öyle hatırlıyorum. Şimdi şeydeyiz. Almanya'nın Tübingen Üniversitesi'ndeyiz. Çok sayıda seminer vermiştim orada yıllarca böyle. En sonunda işbirliği Süleymaniye Vakfı ile Tübingen Üniversitesi'nde işbirliği yapma anlaşması ortaya çıktı. Bütün üniversitenin bölüm başkanları geldi böyle bir salona. Ana konuşmacı ben olarak işte başladım orada. Dedim ki Allah katında din İslam'dır. Onu deyince tam karşımda oturan üniversitenin hocaları hemen kalemi attılar. Bu adam bizi Müslüman etmeye gelmiş falan. Dedim niye öyle yapıyorsunuz? Bir sorun bakalım İslam nedir? Yani şimdi İslam biliyorsunuz her zaman burada okuyoruz ya Rum suresinin 30. ayetinde şey istersen buradan da al bir de buradan oku ben okuyayım. Yani oradan onlara söylediğim bakın İslam Allahü Teala diyor ki yüzünü dosdoğru bu dine Allah'ın fıtratına çevir ki Allah insanları da ona göre yaratmıştır. Allah'ın yarattığın yerini tutacak bir şey bulamazsınız. Doğru din budur ama insanların çoğusu bunu bilmez. Dolayısıyla dedim İslam sizin topraklarınızdan çıkıp Karadeniz'e dökülen Tuna Nehri gibidir. Bu suya insanın, hayvanın, tabiattaki her şeyin ihtiyacı var. Tabiattaki geçerli kanun ve kuralların insan hayatına uygulanmasıdır. İşte bu Allah'ın ayeti. Hemen bir de hemen yanlarda Kur'an oluyor, açıp okuyor, bakıyor ki bu adam kendi kafasından söylememiş. Hemen tatmin oldular ve hep birlikte o sözleşmeyi imzaladık. Yani o sözleşmenin içinde gerçekten inanılmaz bölümler var. Yani son derece güzel. İstersen orayı bir oku bakalım bir şey anlaşılıyor mu?
30. ayet değil mi hocam? Rum suresinin 30. ayetinde Diyanet Meali şöyle demiş. Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah'ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler.
Anladınız mı?
Düşünüyorum tek tek cümleleri de birbiriyle ilişkili mi diye.
Bölüm bölüm bir oku.
Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir.
Yüzünü dine çevir. Hangi din? İki tane din var işte. Sizin dininiz bu sana benim dinim bana dedi ya. Dine çevir. Bu din de bari. Evet. Elif lamlu. Bakın mesekeli dini hanife. Evet. Bu din demiyor işte. Evet.
Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun.
Fıtrata tutun, yarattığı fıtratlarına sen tutun bakalım. Şimdi senin söylediğin, az önce o nedir anlattığın o şeyler, gruplar,
burada
fıtrata ilgili, tutun desen ne derler?
Fıtratla ilgili bir açıklama var hocam, dipnot var. Demiş ki, fıtrat insanların yaratılıştan getirdiği tevhide yönelme özelliği demektir.
Fıtrat o mu?
Oymuş.
Peki devamda ne diyor? Peki devamda fıtrat?
Allah'ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. La tebdil
ediyor. Allah'ın onları yarattığı fıtrata çevir demiyorum. Bir daha oku hocam.
Yok Allah şöyle diyor hocam. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun.
Üzerinde yarattığı fıtrata. Ne anlarsın?
Yani genel olarak kastın anlaşılamadığı belli.
Yani, hayır Allah'ın üzerinde yarattığı fıtrat ne demek? Böyle bir kelime olur mu?
Yok hocam.
Allah'ın üzerine yarattığı fıtrat. Ondan sonra?
Allah'ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir.
Yaratılsa ya yarattığının yerine geçecek bir şey yok. Ya sen şurada bir yaprak bulduğun zaman kuru yaprak onun yerine geçecek bir şey yok yeryüzünde. Allah her şeyi mükemmel yaratıyor. Yani Allah'ın bakın en önemli Allah'ın dini tarif ettiği tek ayet değil mi o?
Hocam,
ben tekrar o ayeti feyakın beşekeli dini hanife fıtrat Allah. Yüzünü dosdoğru bir dine, Allah'ın fıtratına çevir. Ne demek fıtrat? اَلَّتِي فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا İnsanları ona göre yarattığı fıtrat. Yani ben de öyle yaratıldım. Şey de zaten yani her şey fıtrata göre yaratılmıştır.
Burada yani, sımsıkı tutun diye evet. Fiil takdir etmiş. Yani nasıl olmuş onu ben anlamadım.
Yani hiçbir şey anlamazsın. Yani, kimse bir şey anlamaz. Ben geçen de buraya İran'dan 4 tane ilim adamı gelmişti yani üst seviyeden. Ben de onların da tefsirlerine, bizim Sünnilerin de tefsirlerine hepsine baktım bu ayetle ilgili. Hiçbirinden bir şey anlamak mümkün değil. Ya en temel ayetin anlamını bozmuşsunuz. Dinin tanımı. Ya o şey yapayım bak. Fe akim ve şekeli dini hanif. Arapçayı bilenler buradan takip etsinler. Baksınlar ki benden verilen bu manada bir hata var mı? Yüzünü buna çevir. Yani ekim fıtrat Allah. Allah'ın fıtratına çevir. Elleti fataran nasale. İnsanları ona göre yaratmıştır. E şimdi şeyde de Allahü Teala şeyi de Fatırü semavati vel art diyor. Gökleri yeri o fıtrata göre yaratıyor. İşte şeyin Ali İmran 83. ayette de göklerde yerde her şey ona teslim olmuş. Yani fıtrat Allah'ın benim vücudumda koyduğu kanun ve kurallar. Oluşum, değişim, gelişim kanun ve kuralları. E tabiatta geçerli kanun ve kurallar. Ondan sonra la tebdile li halkillah, Allah'ın yarattığının bir bedeli yok. Yerine geçen bir şey yok. İşte az önce konuştu. Hadi şu saçın telinin şeyi var mı? Benim yüzümün görüntüsünün yerine bir şey geçmediği için ben telefonumu, yüzümün görüntüsünü ayarlıyorum. Hiç kimse benim telefonumu açamıyor. Yerine geçecek hiçbir şey yok. İşte zâlike dînül kayyim, işte doğru din, safa sağlam din budur. Velâkin ekser ennâsile ayarlı. Ama insanların çoğu... Yani en büyük suç bizde. Biz anlatamıyoruz yani insanlara. Evet.
Şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi mesela insanlar evrene mesaj gönderiyor. Evrenle arasında bir enerji ilişkisi olduğuna inanıyor. Aslında bir kısmı içinde, belki pek çoğu içinde çalışıyor, görünüyor olabilir bu enerji alışverişi, işte talep ve arz vesaire. Burada hangi açıdan bakmamız lazım? Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi tamam. Tabii ki dünyadaki her şeyin bir enerjisi var. Bir atomun enerjisi var. Her insanın enerjisi var. Evrenin de evet bir enerjisi var. Bütün kainat eğer ele alacak olursak. Fakat zaten Allah-u Teala bunu Kur'an'da söylüyor. Onların bir enerjileri olmasa onlar tesbihat yapamazlar. Çünkü mesela İsra 44'te 7 gök, yeryüzü ve bunların içindeki her şey Allah'ı tesbih eder. Yani ona boyun eğer. Her şeyi mükemmel yapması sebebiyle ona boyun eğmeyen tek bir varlık dahi yoktur. Ama siz onların tesbihatını, yani bu boyun eğişlerini kavrayamazsınız. Allah pek yumuşak davranan ve çok bağışlayandır diyor. Yani elbette ki her şeyin bir enerjisi var ama bunların hepsi Allahü Teala'nın emrinde çalışıyorlar. Bunu görmezden gelmememiz gerekiyor. Ve yine mesela Kehf suresi 39. ayette de işte bir bahçe sahipleri kıssası var. Orada çok güzel bir ifade var. La kuvvete illa billah. Sen bir şey istiyorsun, bir şeyle övünüyorsun, sahip olduğun bahçeyle, adamlarla vesaire, ama la kuvvete illa billah. Yani Allah'ın verdiği dışında bir güç yoktur. Her şeyin bir enerjisi, gücü olabilir. Senin adamının, senin bahçenin ürünü vesairesi olabilir. Ama bunların hepsini Allah'ın verdiğinin ve hepsinin Allah'ın emrinde çalıştığının bizim farkında olmamız gerekiyor. O yüzden bir şeyi isterken eninde sonunda bizim isteyeceğimiz tek makam ve cevap bekleyeceğimiz tek makamın Allahü Teala olması gerekiyor. Mesela En'am suresi 17-18'de Allah sana bir sıkıntı verse onu ondan gideremez. Sana bir iyilik yaparsa bil ki o her şeye bir ölçü koymuştur. Yani yaptığı iyiliği de yine bir ölçüye dayalı olarak yapıyor. Ve huvel kahiru fevka ibadihi, yani o kulları üzerinde tam hakimiyet sahibi olandır. Siz size gelen cevabı, enerjiyi vesaire her ne diyorsanız, onu eğer Allah'tan başka bir varlıktan geldi zannediyorsanız çok yanılıyorsunuz. Çünkü kulları üzerinde tam hakimiyet sahibi olan, bütün varlıklar üzerinde tam hakimiyet sahibi olan yalnızca Allahü Teala'dır. Bizim o yüzden Allah-u Teala'nın içinde olmadığı herhangi bir evren, anlayış, enerji akışı vesaire tasvir etmemiz mümkün değil. Böyle olduğunu düşünüyorsak da bu yalnızca Allah-u Teala'nın onu devreden çıkardığını düşünen, Allah-u Teala'yı görmezden gelmeye çalışan insanlara verdiği bir imtihan, mühlet verme, yani o ahireti düşünmeyen insanların kısa süreli çıkarları için onlara tanıdıkları bir süredir. Ama sonuçlarının cehennem olacağını Allahü Teala söylüyor. Ha, mesela Hac suresi 73-74. ayette de insanlara Allahü Teala bir örnek veriyor. Allah'la aranıza koyup yardıma çağırdıklarınız bir araya gelse bir sinek bile yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa onu geri alamazlar. İsteyen de aciz, kendisinden istenen de diyor. İşte evren dediğimiz şey, gökler ve yer hepsi Allah-u Teala'ya boyun eğmiş durumda. Onların kendi iradeleri, kendi tasarrufları yok ki onlardan bir şey isteyelim. Onlar acizler Allah'ın karşısında. Biz de aynen öyleyiz. Ve o yüzden bizim herhangi bir şeyi Allah'tan istememiz lazım. Ve sonraki ayet de çok dikkat çekici. Hac suresi 74. Allah'a hak ettiği ölçüde değer vermediler. Allah kesinlikle güçlü ve daima üstündür diyor. Yani işte insanlar Allah-u Teala'nın bütün kainat üzerindeki gücünü, imkanlarının ne kadar geniş, hatta sonsuz olduğunu, istedikleri bir şeyi elde etmek için, eğer hayırlı bir şeyse, iyi bir şey için çalışıyorlarsa, bunun için kendi çabalarının haricinde Allah'tan istemelerinin en büyük makamdan istemek olduğunu, bir şeyi gerçekleştirebilecek en yüce makamdan talep etmek olduğunu bilmeliler ve ondan başka gerçekten bir mucize dedikleri kadar harika bir şeyi yaratabilecek, gönderebilecek hiçbir cansız varlık ya da akılsız, iradesiz varlık olmadığını da bilmeli ve kabul etmeliler. Yani bizim Allah'a gereken ölçüde değer vermemiz gerekiyor gerçekten.
Bu onları en büyük günaha sokuyor yani. Müşrik oluyorlar. Şimdi Allah'tan başkasından Allah'ın verebileceği şeyleri istiyorlar. Sonra Kur'an-ı Kerim'de nid, yani çoğuluyla endat diye geçen bir ifade var, bir kavram var. Bu Allah'ın sahip olduğu özellikleri başka varlıklarda görmek veya onlarda olduğunu kabul etmek anlamına geliyor. Endat edinmiş oluyorlar Allah'tan başkasını. İşte o evren dedikleri şeyi veya işte her ne diyorlarsa tanımlayamadıkları, hatta kendilerinin de bilmediği şeylerden istedikleri zaman Allah'a ait özellikleri onlara vermiş oluyorlar. Bu da şirk ve tevbe etmeden öldükleri sürece durumda hiçbir şekilde kurtuluşları yok. Yani bu insanlar kendilerini muazzam bir tehlikenin içerisine atmış oluyorlar 3 günlük dünya için.
Ama burada asıl problemli biziz. İnsanlara doğru dini anlatmamız lazım. Senin az önce Tevbe suresinin 5. ayetiyle ilgili okudun. Müşrikleri nerede bulursanız öldürün. Onun doğru anlamını vermeyi unuttuk.
Ha, evet hocam.
Şimdi oradaki o Tevbe suresinin 5. ayeti Bedir Savaşı'nı, Uhud Savaşı'nı, Hendek Savaşı'nı açarak İslam Müslümanları yok etmeye çalışan Mekkelilerin bir de Hudeybiye'de Müslümanları Mekke'ye girmekten engellemeleri hac mevsiminde sebebiyle işledikleri savaş suçları var. Çok ciddi. Ve o şeyde Veda Haccı'ndan bir yıl önce işte iniyor bu Tevbe suresi. Muhammed Aleyhisselam da Ali radıyallahu anh gönderiyor tebliğ etmesi için. Şeyde Kurban Bayramı'nın birinci günü tüm insanlığa ilan ediliyor. İşte bu Müslümanlara bu kadar, bir de yapılan Hüdeybiye'de yapılan 10 yıllık sulh anlaşmasını bir grubu bozuyor. Bu anlaşmayı bozan müşriklerle ilgili bu ayetler.
Haramaydı değil de onlara verilen süre.
Onlara 4 ay, haramaydı 4 aydı. Yani 4 ay bunların can güvenliği var diyor Allah. Bunlara dokunamazsınız 4 ay. Yani bütün pislikleri işlemişler. Bütün savaş suçlarını işlemişler ama 4 ay daha kalsınlar. O 4 ay içerisinde istedik yere, yani Mekke'de kalmasınlar, nereye gidiyorlarsa gitsinler. Ama inanırlarsa burada kalabilirler. Dolayısıyla eğer gitmezlerse bütün bu savaş suçlarını işleyen bu insan, o zaman bulduğunuz yerde öldürün. Bu işin şakası yok demiş oluyor. Ama maalesef geleneksel yapı, yani ayetlerin anlamı da bozduğu için bugün insanlara biz doğru bir din anlatma durumundan maalesef çok uzağız. İşte o şeyde az önce Tübingen Üniversitesi'nden bahsettim. Yani bu şeyi, dinin tabiatta, insan doğal yapısında ve tabiatta geçerli kanun ve kuralların insan hayatına uygulanmasıdır diye anlatılmasından sonra işte tamamı hemen kaleme sarıldı ve hep birlikte sözleşmeyi imzaladık. Mesela o sözleşmenin istersen o şeyini, giriş kısmını, bir özet himayetinde olan giriş kısmını bir oku.
Şöyle deniyor: her iki fakültede ve Süleymaniye Vakfı'nda din hukuku ve fıtrat alanlarında araştırmalar yapacak birimler oluşturmak, doktora ve master çalışmalarını desteklemek için elden gelen gayret gösterilecektir. Diyaloğun da fıtrat zeminine oturtulması için çalışma yapılacaktır.
Bak, diyaloğun denmesin sebebi o dönemlerde işte Fethullah Katolik Kilisesi'nden diyalog bütün dünyada hem diyalog yapacaksak karşılık görüşeceksek ortada bir anlaşacağımız lazım da fıtrat. Evet devam et.
Bunun başarılması halinde Allah'ın yarattığı kitap yani fıtratla indirdiği kitaplar arasındaki bütünlük asırlar sonra yeniden görülecek. Tartışmasız doğrular etrafında işbirliği imkanları doğacak. Yanlış inançlar bir kenara bırakılacak. Allah'ın kitabı temel başvuru kitabı haline gelecektir. Yaratılış düzeninden çıkarılan bilgilerin bir bölümü bir hukuku oluşturur. Bu hukuk Allah'ın yarattığı insanın tabiatından türetilen ve doğal idrak ile anlaşılan normların tümü anlamına gelir ve insanda ilahi bir tabiatın var olabileceği tasavvuruna dayanır. Tabii hukuk, farklı inançlarda insanların ve devletlerin kendi aralarında akılcı birlikteliğinin zeminini oluşturmaya hizmet eder. Ayrıca bu hukukun yöneticileri ve yasa koyucuları bağlayıcı niteliği vardır. Bu durum özellikle temel hakların ve insan haklarının gerçekleşmesi için gereklidir. Tabiat kitabını okuyan her insan Allah'ı kavrar ve her şeyi ona borçlu olduğunu anlar. Peygamberler çalışmalarını bu sahada yoğunlaştırmış, din konusunda aklın ve fıtrat bilgilerinin kullanılması için çaba göstermişlerdir. Onların örnek alınması halinde din ile bilim uyuşacak ve insanlığın ortak değerler etrafında bütünleşmesinin zemini oluşacaktır. Bilimin kaynağı Allah'ın yarattığı kitap yani fıtrattır. Bu sahada Allah'ın indirdiği kitaptan da yararlanılırsa bilimde hayallerin ötesinde bir gelişme yaşanacaktır. Böylece diyalog içinde birlikte araştırmalar yapma ve hayırlı işlerde yarışma imkanları ortaya çıkacaktır. Taraflar insanlığın hayrına olan bu büyük işbirliği için anlaşmış, Allah'tan yardım ve başarı niyaz ederek bu metni imzalamışlardır.
2008 değil mi?
Evet, 11 Mayıs 2008.
11 Mayıs 2008 ve burada arzu edenler bunun çok daha ayrıntıları var. Bizim sitemizde bulabilirler. Bakın burada dikkat ediyor musunuz? Ne dedi? Allah'ın yarattığı, indirdiği kitap merkezde olursa yarattığı kitap da işte senin vücudun, benim vücudum Allah'ın bir yarattığı kitap. Tüm tabiat öyle. Çünkü bu fıtrat. Dolayısıyla insanın doğal yapısıyla Allah'ın Kur'an'daki dini arasında ya da tabiat arasında herhangi problem olmadığı için tüm tabiatla uyumlu, kendi vücudunla uyumlu, tüm insanlarla uyumlu bir yapı oluşturacak. Ve burada ne dedi? Tüm insanları hukuk, tüm insanları bağlayıcı özellik de olması lazım. Mesela o anlaşmanın ayrıntılarında ekonomi var. İnsanların arası ilişkiler, bütün her şey var. Ama o insanlar bu dini çok doğru anladılar. Kabul edip etmemeleri bizi ilgilendirmez. Bizim görevimiz doğruları anlatmaktır. İşte burada da tüm insanlara doğruları anlatalım. İster kabul ederler, ister etmezler. Biz bu vazifemizi yapalım. Gerisi şey değil, biz sorumlu değiliz başka şeyden.
Bir şey söylemek istiyorum. Bu hani manifest yapmanın işte çeşitli adımları var. Yani tamamen de yanlış, tamamen de gerçeğe aykırı bir şey olmadığını da söylemek lazım. Mesela ilk adımı ne? Bir hedef belirlemek. Ondan sonra tabii bu hedef yani oradaki bunu yapan insanlar için hedef çoğunlukla dünyevi. Yalnızca dünyevi. Ama hani bir yaşam biçiminde insan neler yapmalı başarıya ulaşmak için ya da işte hem dünya hem ahireti hedefleyen bir insan neler yapmalı? Bunun adımları neler? Gene tabii ki öncelikle bir hedef belirlemek. Burada bir sıkıntı yok. Bu hedefe yönelik çaba sarf etmek, evet aynı şekilde. Pozitif düşünme ve pozitif konuşma. Bunlar zaten Allah-u Teala'nın emirlerine gayet uygun. Çünkü Allah-u Teala da kötü sözün açık edilmesinden hoşlanmıyor. Kendisiyle ya da gelecekle veyahut da başka bir şeyle alakalı ümit var, ümitsizlikten hoşlanmıyor. İnsanların başlarına bir sıkıntı geldiğinde hemen Allah'tan ümitlerini kesmeleri, işte karalar bağlamaları, bunları ayet-i kerimelerde Allah-u Teala zaten kınıyor. Allah'tan, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin diyor. Bunlar işte pozitif düşünmek, böyle davranmak, bunların hepsi zaten Kur'an-ı Kerim'e uygun şeyler. Bunun dışında işte çaba sarf etmek, ama bunun yaparken bizim her zaman dikkat edeceğimiz şey karşılığı Allah'tan beklemek ve alacağımız karşılığın da dünya ahiret bizim hayrımız için olacak karşılık olmasını ümit etmek. Bunun için Allah-u Teala'ya sürekli dua etmek. Çünkü biz şundan emin olmalıyız. Kehf suresi 44'te geçen Beklentiyi en hayırlı şekilde karşılayan ve işlerin sonunu hayırlı kılan Allah'tır. Yani insanın bir beklentisi varsa bunu onun en yüksek hayrına olacak şekilde karşılayacak olan Allah-u Teala'dır. İşlerin sonunu hayırlı kılacak olan hep Allah-u Teala'dır. Biz bunu yaparken eğer Allah-u Teala'dan beklersek bütün bunları zaten bir Kur'an-ı Kerim'e aykırı yönü yok. Onlardan da bahsetmek istedim. Yani şey var işte karmanı bozma. Bu karmada neymiş? İşte insan birkaç kere dünyaya geliyor. İşte önceki hayatında yaşadıklarına göre sonraki hayatı değişiyor falan gibi bazı inançlar var.
Yani
yani bizim amacımız karmamızı bozmamak değil, Allah'ın rızasını kazanmak. İyilik yaparken ya da günahtan kaçınırken bizim hedefimiz Allah rızası, buna uygunluk. O nedenle bu şekilde davranması lazım insanların.
İşte biz insanlara fıtratıyla şey yapar. Kur'an açısından insanlarla konuşursak o insanlar zaten bizim sözümüzü kendi fıtratlarında bulacaklar. Çünkü bizim söz değil, Allah'ın sözü.
Evet.
Onu rahatlıkla bulacaklar. Dolayısıyla istersen Ankebut 62 ve 62, 63, 64'ü bir oku da yani tüm insanların genel durumunu Allah nasıl anlatıyor bir öğrenelim.
61. ayetten Ankebut suresi, Kur'an-ı Kerim'in 29. suresi. 61. ayetten itibaren okuyalım ya da 60. ayetten, 61'den okuyalım. Onlara gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı hizmete sokan kimdir diye sorsan kesinlikle Allah'tır derler. Öyleyse yalana nasıl sürükleniyorlar? Allah kullarından tercih ettiği kişi için rızkı genişletir de daraltır da. Şüphesiz Allah her şeyi bilir. Onlara gökten su indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra canlandıran kimdir diye sorsan Allah'tır diyecekler, derler. De ki her şeyi mükemmel yapmak Allah'a özgüdür. Ama onların çoğu aklını kullanmaz. Gemiye bindiklerinde bir tehlike hissederlerse Allah'ın dinine bir şey katmadan sadece ona yalvarırlar. Fakat Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca bir de bakarsınız ki yine şirk koşuyorlar. Kendilerine yaptığım iyiliği görmezden gelsinler ve sefalarını sürsünler bakalım. Yakında öğrenirler.
İşte insanlara bu özelliklerini anlattığınız zaman onlar kabul ediyor. Anlıyorlar ama ondan sonra vazgeçiyorlar. O bir şey. Zaten Allah bütün kafirleri yalancı olarak niteliyor Kur'an-ı Kerim'de. O bizi ilgilendirmez ama burada yani asıl problem Müslümanlarda. Ya işte burada okuduk, ayetlerin mealleri ne hale getirilmiş. Ayetler arası ilişkiler koparılmış. Problem çözülemez hale getirilmiş. Bak şimdi burada ne dedi Tübingen Üniversitesi'nde? Bu hukuk sistemi doğal olarak insanları da yöneticiler de zorlar buna. Ekonomik sistem de aynı şekilde, uluslararası ilişkiler, her şey. Ama biz o doğru sistemi insanlara anlatmak zorundayız. Yani en büyük sorumluluk bizde. Başkalarını suçlayacağımıza kendimizi suçlayalım. İnşallah Allah-u Teala'nın bu dinini en doğru şekilde anlatmak ve bütün insanlara işlerindeki sorularına cevap vermek ve insanların önüne çözümleri koyarak doğru hedefler sunmak bizlere nasip olur. Allah-u Teala hepimizi kendisine tam teslim olan, gökler ve yer nasıl teslim olmuş o şekilde teslim olan ve onun rızasından başka hiçbir şeyi düşünmeyen kişilerden eylesin. Allah hepinizden razı olsun.